Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizlerle yeniden birlikteyiz değerli gençler. Programımıza hoş geldiniz. Bugün Altın Oluk Dergisi'nin Eylül 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ahmet Taş Getiren imzalı Kayıp Nerede, Nasıl Kazanabiliriz başlıklı yazısını sunuyoruz. Acaba bir Müslümanın hayatında neler eksilirse kaybetmiş olur, nelerle buluşursa kazanmış olur. Bunun bugün sorulması, bugün İslam dünyası ve Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz mazlumiyetin, ezilmişliğin, yenilmişliğin, altta kalmışlığın sebebini bulma ve yeniden toparlanma imkanını arama gayretiyle alakalıdır. Acaba her şeyin sebebi olacak bir sebeple her şeyi yeniden kazandıracak tılsımlı bir iksir bulup da bir hamlede her şeyi asr-ı saadet kıvamına getirebilir miyiz? Büyük soru bu. Tecdid-i iman, imanın yenilenmesi demek. Camilerde, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, yatsı namazından sonra imamlar, cemaatle birlikte önce tevbe-i istiğfar yaparlar, ardından da tecdid-i iman ve tecdid-i nikah diye nitelenen bir duayı okurlar. O da şöyledir. Ey Allah'ım! Ben la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı yenilemeyi irade ediyorum. Bu irade beyanı aslında bitmiş, kaybolmuş, tükenmiş, bizi terk etmiş bir imanın ve nikahın yenilenmesi değildir hiç şüphesiz. Ancak bir irade beyanıdır ve Müslüman bu irade beyanıyla kendi hayatında iman ve nikah gibi en diri, en kesin biçimde var olması gereken ve kelime-i şehadetin varlığıyla varlığını koruyan İki müesseseyi şuur ve ikrar planına taşır. Yapılan yok olanı geri getirmek değil, yenilemektir. Tabii ki yenilemek de bu ihtiyacın duyulmasıyla alakalıdır. Demek ki eskime, pörsüme, yıpranma, zayıflama, yorulma, asli karakterinde aşınma gerçekleşmiştir. Müslüman her hafta Cuma buluşmasına girerken, kendi kalbinde böyle bir yenilenmeyi gerçekleştirir. Bu bir bakıma kayıpların telafisidir. İman ikrarı diri olmak zorundadır ve yukarıda saydığımız yıpranma, aşınma, pörsüme, eskime, yorulma, diriliğin bir şekilde azalması yani imanda kayıp halidir. Aslında tevbe-i istiğfar dediğimiz şey de amellerimizdeki kayıpların telafisi niteliğinde bir Müslüman hassasiyetidir. Hatta orada insanlar yine imamların öncülüğünde bilip bilmediğim üzere hata, isyan, şirk, her ne ki vaki ve sadr olduysa diye başlarlar ve ben anın cümlesinden peşiman oldum, bir dahi işlememeye azmü cezmü kast eyledim derler. Hem tecdid-i iman hem tevbe-i istiğfar bir Müslümanın kendi şahsiyet bütünlüğü ve hayat defteri konusundaki hassasiyetinin yansımasıdır. Böyle bir hassasiyete, Resulullah'ın inşa ettiği ilk İslam nesli olan sahabilerde de rastlıyoruz. Mesela Abdullah bin Revaha, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhuma gibi sahabilerin zaman zaman etraflarındaki dostlarına "Gelin bir saat iman edelim" dedikleri nakledilir. Bundan ne anlamak lazımdır? Gelin şu imanlarımıza bir bakalım. Yerinde duruyorlar mı? İnsicamlarını koruyorlar mı? Coşkulular mı? Yorgunluk var mı? Seyrelme var mı? Yıpranma var mı? Hasibu kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Çağrısı da bunun içindir. Kendi kendinize bakarsanız, yaralarınızı sararsınız demektir. Kur'an'da, "Ey iman edenler, iman ediniz" hitabı vardır. Bunu müfessirler, imanda sebat edin şeklinde anlamışlardır. Demek ki bir sebat problemi de oluyor imanda. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl diye dua ediyor. Yine Allah Teala kitabı kerimde müminlere, ey iman edenler, gerçek takva sahibi olun, yani Allah'ın hukukunu çiğnemekten en büyük hassasiyette sakının çağrısı yapıyor. Bu da imanın içinde takva kalitesinin yakalanması çağrısıdır. Bir yerde Müslüman, sürekli kalbine ve hayatına bakma sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Şu söylenebilir, Müslümanın hayatında ne azalmışsa orada bir kayıp gerçekleşmiştir. Neleri kaybettik diye bir soru sorulduğu zaman, hem kişiler hem ümmet planında bir derin muhasebe yapmak durumundayız. Kalplerimiz nasıl? Davranışlarımızdan oluşan hayatımız nasıl? Cahiliye toplumu varlığın manasını idrak noktasından bakıldığında hep kaybetmiş bir toplumdu. Sahabiye baktığımızdaysa onlar çürümüş, pörsümüş, kokuşmuş, insanlıktan çıkmış bir toplum hayatı içinde İslam'la buluşarak muazzez bir kişilik kazanmış insanlardı. Onlar Kur'an'la ve Resulullah'ın inşa edici önderliği ve gayretiyle insanlık adına kayıplarını telafi ettiler, kazandılar, kazandılar, kazandılar. Kazanmak demek onlar için Müslümanlıklarını taş taş, hücre hücre inşa etmek anlamına geliyordu. Onlar yaşayarak kazanıyorlardı. Bazen ölerek, şehadet şerbeti içerek kazanıyorlardı. Kaybetmekse İslam'da fire vermek demekti. Acaba bir Müslümanın hayatında neler eksilirse kaybetmiş olur, nelerle buluşursa kazanmış olur? Bunun bugün sorulması, bugün İslam dünyası ve Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz mazlumiyetin, ezilmişliğin, yenilmişliğin, altta kalmışlığın sebebini bulma ve yeniden toparlanma imkanını arama gayretiyle alakalıdır. Acaba her şeyin sebebi olacak bir sebepte, her şeyi yeniden kazandıracak tılsımlı bir iksir bulup da bir hamlede her şeyi asr-ı saadet kıvamına getirebilir miyiz? Büyük soru bu. Belki bu büyük soruya şu soruyu ilave ederek cevap ararsak, hani mucize niteliğinde bir yeniden oluşun kapısını aralayabiliriz. Dinimizin ne kadarını kaybettik? Gelin şu ayeti de mealen okuyalım. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bu ayeti doğru anlıyorsak o zaman varlığımızdaki ölü alanlara bakmamız lazım. Orada Allah ve Resulünün çağrılarından kopuş var demektir. Kim bilir, belki kurtuluşumuz küçük cihattadır. Belki de büyük cihatta. Kim bilir, belki kurtuluşumuz duadadır. Belki veilden kurtarabildiğimiz namazlardadır, tekbirdedir, kıyamdadır. Belki Halik Teala'ya yakınlığı duyumsayabildiğimiz secdededir. Belki bir yetimin başını okşamadadır. Belki bir garibin gönlüne sevinç taşımaktadır. Belki bir çocuğa Allah demeyi öğretmektedir. Belki seher vakitlerinde uyanıp Allah zikriyle, tefekkür-i mevtle, Resulullah'tan bu yana İslam'ı güzel yaşayan Allah dostlarıyla bir gönül sofrasında buluşarak kalp işçiliğine soyunmaktadır. Belki küçücük bir şeydedir, yolda insanlara eziyet veren bir taşı kaldırma hassasiyetindedir. Belki tebessümü Müslüman yüzünün asli karakteri haline getirmektedir. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin dediği gibi, yere, göğe, havaya, suya iyi davranmaktadır belki. Hayatımızdan masivayı kovmaktadır belki. Belki lağların ve illaların kalp kıvamı olmasıdır. Belki en başta İslam benim için nedir sorusunun sorulmasıdır. İslam'ı aşkla yaşamaktır belki. İslam'ı yorgun hallerin tavrı olmaktan çıkarmaktır. Benlerimizin cilası olmaktan çıkarmaktır. İslam hayattır düsturunu, hayatın bütün alanlarında hayata geçirmektir belki. Belki İslam sınırları içine girip de imanın henüz kalplerine nüfuz etmediği insanlar olmaktan çıkmak ve bir hakkın Rabbin hoşnutluğunu kazanmış, hani o girin kullarımın arasına, girin cennetime diyeceği Müslüman olmaktır. Rabbimizin içimizden çıkarmamızı istediği hayırlı ümmet olmaya kafa yorduk mu hiç? Hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran. Kurtuluş istemiyor muyuz? Kurtulanlar onlardır diye buyuruyor Halik Teala. O ümmetin öncülüğü iledir insanlığın kurtuluşu. Ama önce o ümmet yakalamalı kurtuluşu. Bir nal bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir savaşı kaybeder, ülke kaybeder. Veda hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlere şöyle sesleniyordu. Ey müminler! Gerçekten şeytan sizin şu topraklarınızda kendisine kulluk edilmesinden ümidini ebediyen kesmiş bulunuyor. Fakat o, önemsiz saydığınız iş ve davranışlarınızda kendisine uyulmasından memnun olacaktır. Dininizi ondan koruyunuz. Acaba hayatımızda şeytana ümit veren, önemsiz saydığımız şeyler nelerdir? Bir bakıp kendimizi süzmemiz gerekmez mi? Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı "Kayıp Nerede, Nasıl Kazanabiliriz?" başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Evet, bir başka yazıyla devam edeceğiz. Altınoluk Dergisi'nden yazılar aktarmaya Sesli Dergi programında. Bu kez Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı "Neyi Kaybettiğini Bilmek Bulmanın İlk Adımıdır" başlıklı yazısını aktaracağız. Son dönem ariflerimizden Sahibül Vefa Musa Efendi Kuddise Sirruh bir makalesinde Şevket Rado'nun bir yazısını paylaşmıştı. Şevket Rado, hayatının son günlerinde eski İstanbul Efendisi'ni güzel bir şekilde tarif ve tasvir etmiştir. Şöyle diyordu yazısında: "Geçen hafta gazeteleri karıştırırken gözüme ilişen bir kayıp ilanından bahsedeceğim. Ama bu ilan adet olduğu gibi gazetenin son sayfalarındaki haberler arasında değil de bir karikatürde yer almıştı. Karikatürist, İstanbul'da türlü türlü kaba saba davranışları bildiren gazete haberlerinin ortasına "Kayıp aranıyor" başlığını koymuş, altına da efendiden bir adam resmi çizerek aranan kaybın İstanbul Efendisi olduğunu yazmıştır. İstanbul Efendisi, evet, evet bu saygıdeğer zat ne kadar zamandır, belki 30 seneden beri ortada görünmüyor. Kendisi çok terbiyeli bir zat olduğu için gittiğini bize hiç fark ettirmeden kayıplara karıştı. Zaten kendisine bey değil de efendi denmesinin sebebi de bu terbiyesidir. İstanbul Efendisi doğuştan terbiyeli bir kimseydi. Ailesinden almıştı bu terbiyeyi. Yalnız sözüyle, sazıyla değil, her bakımdan nazik, hatır kırmaz, gönül alır, küçükleri sever, büyükleri sayardı. Yaşların her türlüsüne saygılıydı. Ona rastladığımız devirlerde İstanbul'da otobüs pek yoktu. Ama tramvaylarda yaşlı kadınlarla erkeklerin bugün olduğu gibi ayakta kaldıkları görülmezdi. Yolcuların arasında bulunan bir İstanbul Efendisi hemen kalkıp yerini onlara verirdi. İstanbul Efendisi ütülü pantolonu, boyalı ayakkabısından ceketinin sol cebindeki mendile kadar tertemiz bir adamdı. Onun kalabalık yerlerde ter koktuğunu kimse duymadığı gibi mendilinden başka yere sümkürdüğünü de gören olmamıştır. İstanbul Efendisi itişip kakışmaktan nefret eder, kalabalıkta biri yanlışlıkla ayağına bassa, kör müsün, önüne baksana diye hışımla üzerine yürümek yerine, acı bir gülümsemeyle adamın omuzunu okşayıp, daha dikkatli ol evladım diyerek yoluna devam ederdi. Hatır sormakta, gönül almaktaysa İstanbul Efendisi'nin kabına varmak kabil değildir. İstanbul Efendisi'nin övülmeye değer daha nice meziyetleri vardı ki, onları saymaya kalksak, sahifeleri doldurmak işten bile değildir. Onun için sözü burada kesiyor, bu saydığımız meziyetleri şahsında toplayan, fakat çoktan beri izine rastlayamadığımız İstanbul Efendisi'ni görenler varsa, nerede olduğunu, insaniyet ve nezaket namına İstanbul Belediye Başkanı'na bildirmelerini rica ederim. Evet, kayıp listemiz hayli kabarık. Hepsini sayıp dökerek uzun listeler sunmak yerine birkaç anekdot ve hatırayla en zaruri hayati kayıplarımızın farkına varmanın ve bir yerlerden başlamanın gereğine inanıyorum. Bugün İslam toplumları olarak en acı kaybımız herhalde insaniyetimiz, değerlerimiz, edebimiz, kalitemiz ve nihayet medeniyetimizdir. Müslümanlar olarak İslam'ın izzetini kuşanamadığımızı itiraf etmek durumundayız. Aşkımız, sevdamız, himmetimiz, hedef ve taleplerimiz üzülerek ifade edelim ki seviye kaybetti. Dünya için yaşar olduk sanki. İtminanımız Allah ve onun katındakilerden ziyade nefsimizin hazları oldu. Gönüller, ulvi ufukların seyyahı olacağı yerde, dünya pazarında gezip dolaşarak eğlenmeyi seçti. Ve nefsimiz de gün be gün palazlandı. İlmin, irfanın ve hikmetin talibi olmak yerine, kariyer, makam ve geçici mülklerin maliki olmayı tercih eder olduk. Küresel rüzgarların bir oraya bir buraya savurması neticesinde sabitelerimizden kopmaya başladık. İmanımız yakine ermek yerine yara aldı ve zayıf düştü. Amellerimizin ihlastan yana içi boşalır oldu. Kardeşliğimiz, ilişkilerdeki nezaketimiz, hak ve hukuk hassasiyetlerimiz, helal haram titizliğimiz kaybolmaya yüz tuttu. Kıblemizi şaşırmaya başladık. Kafamız karıştı, gönlümüz bulandı. Ailede ülfet, saygı ve muhabbet yerini dargınlığa, soğukluğa ve kuruluğa bıraktı. Faziletler yarışı olması gereken bu sıcak yuva, hukuk savaşının verildiği bir arenaya dönüştü. Kaybettiğimiz daha nice güzellikleri peş peşe sayabiliriz. Elbette bu güzellikler tamamen kaybolup gitmedi ancak toplumlarımızın genel ortalamasının gittikçe negatif değerlere doğru seyrettiğini de ifade etmeliyiz. Neden böyle bir kayıp yaşanmaktadır? Bunun psikolojik, sosyolojik, siyasi ve ekonomik birçok sebepleri sıralanabilir. İşimiz mazeretlere sığınmakta olmamalıdır. Ne yapmalı ve kayıplarımızı tedarik etme anlamında işe nereden başlamalıyız? Fert ve toplumları eğitip geliştiren alim, arif, mürşit, mürebbi ve muallim sınıfında kemiyet ve keyfiyet olarak yeterli olmadığımız söylenebilir. Asrın çilekeş mütefekkirlerinden Muhammed İkbal der ki, okuldan ve tekkeden hüzünle ayrıldım. Buralarda hayatı, sevgiyi, hikmeti ve basireti bulamadım. Okulda öğretmenler basireti yitirmiş ve zevki öldürmüşlerdir. Tekke ve zaviyelerdeki birçok şeyhlerin ise himmetleri kısa, istekleri sönük, ilimleri ise azdır. Günümüzün kültürlü gencinin elindeki kadeh boş, dudakları susuzluktan çatlamış, yüzü parlak, gönlü zindan, aklı aydınlık, basireti kör, görüşü zayıf, ümitsizliği büyüktür. Onun bu alemde bir şey gördüğü yok. Bu gençler adamlara benziyorlar, adam değiller. Kendi varlıklarını inkar etmişler. Başkalarından medet umuyorlar. Yabancılar onların İslami toprak ve kerpiçlerinden kiliseler, manastırlar inşa ediyorlar. Çıt kırıldım ve lüks bir gençlik, ipek kadar ince ve yumuşak. Gönüllerindeki umut ve emeller daha beşikteyken ölüyor. Özgürlük üzerine düşünmesini bilmiyorlar. Okullar onlardan dini duygu ve derinliği soyup almış, heykeller haline gelmişler. Kendilerini bilmemekte olup insanların en cahili onlardır. Batı medeniyeti iliklerine kadar işlemiş ve bir parça ekmek için yabancılara el açar hale gelmişlerdir. Bu uğurda ruhlarını satmışlardır. Onları okutan öğretmen onları tanımamış ve değerlerini, şahsiyetlerini onlara bildirmemiştir. Mü'mindirler ama ne ölümün sırrını biliyorlar ne de Allah'tan başka galibi mutlak olmadığına inançları vardır. Batı'dan Lat ve Menat satın alıyorlar. Müslümandırlar ama akılları putları tavaf ediyor. Batılılar bu nesli harpsiz, darpsiz öldürdüler. Günahlara karşı cüretkar ve hayasız, az akılları, kas katı kalpleri ve haramlardan sakınmayan gönülleri vardır. Onların ilmi, fen, din, siyaset, akıl ve kalp telakkilerinin hepsi maddenin etrafında tavaf etmektedir. Kalpleri yenilenen düşünceleri almıyor ve fikirleri hiçbir değer taşımıyor. Hayatları donuk, sönük ve dumura uğramış. Ey okumuş nesil, seni garipsemiyorum. Utangaç ve korkaksın. Kalbin buz gibi. Orada ne bir sıcaklık ve aşk ne de bir hareket var. Bakışların iffetsiz. Batılıların nuruyla gözleri açılan kültürlü gençlik konuşmasında becerikli ve kibardır. Ama gözyaşı dökmeyi bilmez ve kalbi huşudan yoksun. Modern eğitim kurumlarını sana şikayet ediyorum ya Rab. Onlar doğan ve şahin yavrularını serçeler gibi ve aslan yavrularını da kuzular gibi büyütüp yetiştiriyorlar. Ey Müslüman genç! Oturduğun minder batı işi, dayandığın yastık İran malıdır. Ben seni bu lüks ve tekebbür içinde gördüğümde gözlerim kanlı yaşlar akıtacak sanıyorum. Ali'nin kuvvetinden ve Selman-ı Farisi'nin istina ve kanaatinden mahrum kaldığın sürece dünyalara padişah olsan da senden hayır gelmez. Ey yeni neslin terbiyecisi! Allah ömrünü uzun etsin. Onlara tevazu ve nefisten feragat derslerini, şahsiyet ve kişiliklerini tanıtarak ver. Kayalar nasıl yarılır ve dağlar nasıl yerle bir edilir öğret onlara. Çünkü Batı onlara cam kase yapmaktan başka bir şey öğretmedi. Arka arkaya iki asır devam eden kölelik, onların akıllarını darmadağın ve kalplerini perişan etti. Bunun için bak, onları nasıl kendi şahsiyet ve benliklerine kavuşturursun ve fikri anarşiyle nasıl savaşırsın. Dikkat et! Kayıplarımızı telafi edecek yapılması gereken en önemli vazifelerin başında hemen her alanda Rabbani alim ve ariflerin yetiştirilmesine öncelik vermektir. Hayat okyanusunun dalgaları arasında kaybolup gitmemek için önce güçlü kaptanlara ve deniz fenerlerinin inşasına ihtiyaç vardır. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur, onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar. Saygı duyulacak, eli öpülüp duası istenecek, söylediğine itibar edilecek şahsiyetli ve güvenilir ilim adamları yetiştirmek bugün İslam toplumunun en acil meselelerinden biridir. işi ciddiye alan ve adam yetiştirmenin önemine inanan öncü liderlere ve basiret ehline muhtacız. Mahmut Bayram Hoca Efendi anlatıyor. Son devrin alimlerinden hocam Hüsrev Efendi vardı. Ben bunlar gibi insanları görünce, böyle insanlar daha gelmemiştir diye düşünüyorum. Hüsrev Efendi Çengelköy'de oturur, her sabah oradan yürüyerek sahile iner, vapura binip Sirkeci'ye gider, oradan da otobüse Fatih'e geçerdi. Öğleden ikindiye kadar dersini okutur, aynı yoldan geri dönerdi. Bütün bu zahmetli iş karşısında çok maaş almasını beklerseniz yanılırsınız. Çünkü değil normal maaş, bir kuruş bile almazdı. Sadece üzerine düşen vazifesini yerine getirmek için bunu yapardı. Hatta kızı hastalanmıştı da o zamanlar 60 lira olan bir tüberküloz ilacı alınamamıştı. Çünkü hocanın maddi durumu müsait değildi. Bir gün dersini anlatıyor ama her zamankinden farklı olarak çok neşesiz ve hareketsizdi. Biz de dayanamayıp, ''Hocam bugün çok durgunsunuz, nedir bu hal?'' diye sorduk. ''Yok bir şey'' gibilerinden bir şeyler söylese de biz çok ısrar edince söyledi. ''Tüberküloz olan kızım bugün vefat etti. Onun cenaze işleri vardı. Cenaze şöyle de olsa böyle de olsa kalkacak ama dersi aksatırsam mesul olabilirim'' diye düşündüm ve buraya geldim. Geldim ama onun verdiği bir sıkıntıyla da durgunum. Kusura bakmayın, o yüzden biraz cansız konuştum, dedi. Hoca dersten sonra kızının defin işleri için ayrıldı. Mezarlıktan döndükten sonra da yine derse geldi. Üzgündü. Gözlerinden yaşların süzüldüğünü görüyorduk. Dersi tatil etsek mi diye soracak olduk. Hayır, dedi. Ders tatil edilmez. İmam Hatip Okulu'nda akaid dersine girerdi. Bütün okulun akaid dersine. Bir gün okula gelirken rahatsızlanmış, kalpten. Tekrar eve götürmüşler. Ben de koştum gittim. Eve vardığımda baktım 6-7 kişi oturmuş, hocanın yanına ders okuyorlar. O da yatıyor, kalkıyor, ilgileniyor ama konuşacak takat yok. Çok zayıflamış. Öğrencilerden birisi hocaya dedi ki, ''Hocam hastalığınız sizi yoruyor. İnşallah biraz iyileşseniz de o zaman yeniden okusak.'' Hoca elini açtı. ''Ya Rabbi'' dedi. ''Ben dersi bırakmadım. Çocuklar tatil edilmesini istediler.'' Mesuliyetini müdrik böylesi alim ve muallimlere ihtiyaç var. Yeniden inşa için hesabi değil, hasbi yürekler lazım. Yüce Rabbimiz çoğu zaman insanı insanla inşa ediyor. Diriltici nefes üfleyebilecek liyakatte ve samimiyette nice kulları eliyle nice gafil yürekleri uyandırıp biiznillah diriltebiliyor. Bu itibarla iyi yetişmiş bir insan bazen yüz binleri harekete geçiren bir nefhai ilahiye olabiliyor. Hindistan'ın önde gelen Müslüman alim ve davetçilerinden biri olan Ebu'l-Hasan en-Nedvi, tanıyanların şehadetiyle Rabbani bir alimdi. Davet ve irşadında son derece hasbi bir duruş sergilerdi. Bu güzel hasletleriyle dünya Müslümanlarının hemen hepsinin saygısını ve sevgisini kazanmıştı. Hatta 1999 senesinde Hindistan'da bir Ramazan günü vefat ettiğinde hem Mekke-i Mükerreme'de ve hem de Medine-i Münevvere'de kendisi için gıyabi cenaze namazı kılınmıştı. Kendisi hakkında anlatılan şu hatıra, onun sevgi ve saygı görmesinin ipuçlarını göstermesi bakımından önemlidir. Mustafa Sıbahi Hoca, Suriye Şeriat Fakültesi dekanı iken Ebu'l-Hasan en-Nedvi'yi bir seri konferans vermek üzere davet etmişti. Daha sonra Ricalül Fikri ve Dave adıyla kitaplaştırılan İslam tarihinde Teşdit ve Müceddidler konulu dizi konferansını verdi. Büyük emek mahsulü bu konferanslar çok ilgi gördü, güzel tesirleri oldu. Fakülte misafir profesörlere ödül mahiyetinde bir meblağ ödüyordu. onun için de tahakkuk ettirdiler. Fakat hediyeyi üstada vermek isteyince bir sürprizle karşılaştılar. Hoca Efendi kesin olarak kabul etmiyordu. Ömrü boyunca yapacağı hizmetlerden ücret almamak üzere Rabbine söz vermişti. Yönetim mecbur kaldı, parayı yoksul öğrencilere dağıttı. Merkezi Mekke-i Mükerreme'de bulunan Rabıta Teşkilatı, kurucu üyelere katıldıkları celseler için para ödüyordu. Nedvi bunu da kabul etmedi. Kendisine Kral Faysal Büyük Ödülü verildi, miktarı 300 bin riyaldi, bir kısmını Harameyn yoksullarına, diğer kısmını da Hindistan'daki yoksullara ve medreselere dağıttı. Brunei Sultanı'nın ödülünü ve 1 milyon dirhemlik Dubai devlet ödülünü de bir kuruşunu cebine koymadan Allah yolunda sarf etti. Adalet ve ehliyet vazifede esas olmazsa daha ne kıyametler kopacaktır. Müesseselerin, devletlerin ve milletlerin yok olup gitmesinde işte bu büyük hıyanet hastalığı vardır. İdari mekanizmalarda liyakatin yerini eş, dost, akraba, hemşeri ve bunun gibi daha başka değer ölçüleri alıyorsa, zulüm çarkı işlemeye başlamış demektir. Böyle bir müessese ya da toplum elbette ilahi rahmetten mahrumiyet yaşayacaktır. Allah'ın yardım ve inayeti bir topluluğa da kesilecek olursa, artık helak ve düşüş kaçınılmaz bir son olacaktır. Ebu Zer radıyallahu anh, Allah Resulü'nden bir vazifeye tayinini talep etmişti. Efendimiz buyurdular ki, "Ey Ebu Zer, ben seni zayıf görüyorum. Ben kendim için arzu ettiğim bir şeyi senin için de ister severim. İdarecilik bir emanettir. Kıyamet günü hüsran ve pişmanlık yaşatır. Bu ağır mesuliyeti üstlenen, ancak üzerine düşeni hakkıyla eda eden insan olmalıdır." Bir milletin yeniden ayağa kalkmasında tarih ve medeniyeti en önemli hazinelerden biridir. Buysa geçmişe karşı hem saygıyı hem de vefayı gerekli kılar. Bugün geçmiş büyüklerine karşı hoyratça saldıran hafif meşrep ilim insanları meydanda dolaşıyorlar. Edep noksanlığı esasen akıl ve ilim kıtlığının dışa vurumudur. Şu güzel tablolara ne kadar da muhtacız. Emin Saraç Hoca Efendi anlatıyor. Şeyhül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile bir defasında Bedir şehitlerini ziyaret etmiş dönüyorduk. Bana dönüp, "Siz ilerleyin, ben geliyorum," dedi. Bir süre sonra merak ettim, yanına vardım. Baktım ki Hoca Efendi ağlıyordu. Ashabı Bedir şehitlerinin yattığı o topraklar üzerine yüzüstü yatmış, için içine ağlıyordu. Hoca Efendi böyleydi. Derdi ki, "Burada yatanların hukuku var." Değerli dinleyicilerimiz, Altınoluk Dergisi'nin son sayısından, yani Eylül 2015 sayısından Doktor Adem Ergül imzalı "Neyi Kaybettiğini Bilmek, Bulmanın İlk Adımıdır" başlıklı yazısını paylaştık sizinle. Son olarak ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.